Ayrım 2.
Daracık odada birbirlerini itip kakarak yatakların altını, soba odunlarının yığılı durduğu köşeyi, hastaların torba ve bavullarını karıştırıyorlardı. Ben yüzümü duvara çevirmiş sessiz yatıyordum. Ölünün karısı arkamdan dürterek "Şşt, görmedin mi çaydanlık nereye gitti?" dedi. Hemşire atıldı. "Hastaları rahatsız etmeyin, sonra bulunur." Fakat kadın bunu bekliyormuş gibi bağırmaya başladı. "Ne demekmiş sonra bulunur? Şimdi bulunmazsa gitti gider, dahi gider. Hanım burası neresi? Mapus koğuşu, hırsız yatağı. Adamın gözünden sürmeyi çalarlar. Uğurlu adamın burada işi ne?" Sonra bize dönerek tehdit eder gibi. "Söyleyin bakayım, nerede? Hanginizdeyse çıkarsın," dedi ve gözlerini teker teker hepimizin üzerinde gezdirdi. Hemşire onu kolundan tutarak yavaşça dışarı aldı. Fakat karı bir türlü susmuyor. "Müdüre çıkacağım, başhekime gideceğim," diye koridorları çınlatıyor ve jandarmalarının koluna yapışıp, "Hadi evladım, siz bilirsiniz usulünü. Şunları söyletiverin de nereye koydularsa çıkarsınlar," diyordu. Bu aralık iki hademenin kolunda satılmış içeri girdi. Çektiği azaptan sonra bitkin bir haldeydi. Daha kapıdayken bakkal kendisine sordu. "Ulan satılmış, ihtiyarın çaydanlığını gördün mü?" Köylü hademelerin yardımıyla yatağına yatarken başıyla evet diye işaret etti. Sonra hademelerden birini "Getiriver," dedi. Başını bize çevirdi. "Akşam bey baba ağırlaşıverdi," dedi. "Baktım vakti gelmişe benzer, başında candan adamı yok, ağzına bir yudum su akıtacak oldum. Çaydanlığı hademe İsmail'e verip mutfağa saldım, ılıkça su getirsin," dedim. "Su gelmeden rahmetli can teslim etti. Nasip değilmiş, kısmeti bu kadarmış." Hademe İsmail çaydanlığı getirip kadına verdi. Anaoğul bohçayı yeniden bağladılar. Bu aralık hastanenin idari müdürü oraya geldi ve kadına bir şeyler söyledi. Kadın yüzü tekrar kıpkırmızı olarak, "Ne demekmiş o? Devlet elinde can verdi, ölüsünü de devlet kaldırır. Elimi sürmem, 10 para da vermem. Ahir vaktinde kocamı hapishane köşelerinde öldürdünüz de ölüsünü bana mı kaldırtacaksınız? İstemem, ne yaparsanız yapın." Bohçayı oğlunun koluna takarak, "Ne duruyorsun, yürü," dedi. "Az daha dursak bizi soymaya kalkacaklar." Oradaki diğer kadınlara ve çocuklara döndü. "Hadisenize siz de." 10 yaşlarında kadar bir oğlan, "Amcamı biz görmeyecek miyiz?" dedi. "İstemem, göremem. Yüreğim kaldırmaz. Aslan gibi ayalimi kim bilir ne hallere koydular. Amanın çocuklar, yürekler dayanır mı? Yandım." Avaz avaz bağırarak ağlıyordu. Kocasının meziyetlerini, haksız yere damlarda öldüğünü sayıyor, ruhunun bütün rikkatiyle hıçkırıyordu. Bu sefer oğlu onu itmeye başladı. Çoluk çocuk ağlaşarak koridorun öbür ucuna doğru uzaklaştılar. Bu sırada içeri giren hademe İsmail'e köylü satılmış, "Şu torbayı çözüver," dedi. Amerikan bezi torbanın ağzını açtı. İçinden bir çift yün çorapla, bir iki çevre ve bir kat çamaşır, en sonra da küçük bir kese çıkardı. İçini önüne boşalttı. Beyaz yatak örtüsünün üzerine 3 tane 10 kuruşluk yuvarlandı. Satılmış bunlardan ikisini İsmail'e uzatarak, "Al şunu da sevaptır, bir testi alıver. Rahmetliyi mezarda kefensiz yatıracaklar. Hiç olmazsa toprağına 2 testi su döküver," dedi. Torbasını tekrar toplayıp başucunu astı. Halsiz başını yastığa koyarak gözlerini bembeyaz tavana dikti. 1938. Ayran. Köyden istasyona giden yol eriyen karlarla diz boyu çamurdu. 2 mızrak boyu yükselen güneş tarlaları hala örten karların üzerinde pırıltılarla ve göz kamaştırarak yanıyor. Fakat yoldaki pis su birikintilerine vurunca donuk sarı bir renk alıp boğuluyordu. Kocaman ve 6 çivili kunduralarını çıplak ayaklarına geçirmiş olan küçük Hasan sağ koluna aldığı güğümü ara sıra dinlenerek sürüklemeye çalışmaktaydı. Bazen sol elindeki çinko maşrapayı yere bırakarak ağır yükünü vücuduna daha az ağrı verecek bir şekilde kavramak istiyordu. Ağzına kadar ayranla dolu olan güğümün 6 kenarı her adım atışında dizlerine vurmakta ve dirseğine kadar geçirdiği sapı kolundan kurtulup önüne yuvarlanmak ister gibi ileri hamleler yapmaktaydı. Kunduralarının arka tarafı o kadar dışarı doğru eğilmişti ki çocuğun topukları ayakkabının nökçesine değil doğrudan doğruya çamura basıyordu. Yaz kış her gün gitmeye mecbur olduğu bu 2 saatlik yol bu sefer daha uzamış gibiydi. Tam yarı yolda bulunan küçük ve kuru söğüt ağacı henüz ufukta ve sisler içindeydi. Küçük Hasan senelerden beri gördüğü şeylere alakasız gözlerle bakıyordu. kuru gözleri arasında çorak ovayı oyarak geçer ve ta yanına gelmeden farkına varılmayan 4 adım genişliğindeki küçük derenin yan yana uzatılmış 3 kalastan ibaret köprüsü artık çökecek kadar sallanmaya başlamıştı. Biraz daha yukarıda küçük bir sırta dayanarak ovaya bakan değirmenin uğultusu duyulmuyordu. Bu kış günlerinde 3 gün işlerse 5 gün işlemiyor, kapısının önündeki yaprakları dökülmüş, 3 söğütle tamamen terk edilmiş bir virane yandırıyordu. Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen 2 küçük kardeşi ne de 4 saat uzaktaki nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi. Ayranını satıp satamayacağını da düşünmüyordu. Kafasında yalnız bir şey vardı. Bu yolu tekrar yürümek, geri dönmek mecburiyeti. Uzun bir ağlamanın sonundaymış gibi içini çekti. Maşrapayı tuttuğu sol elinin çatlaklarla örtülü üst tarafı ile burnunu sildi. Gözlerini ileri çevirince istasyona yaklaştığını gördü. İki tarafı çıplak dağlarla çevrilen bu upuzun ovanın tam orta yerinde yapayalnız duran ve etrafındaki yapraksız akasyalarla daha zavallı görünen bu soğuk bina oraya rastgele atılmış bir taş parçasını andırıyordu. Günde 2 defa geçen posta treni bile ne diye bu manasız yerde duruyorum diye hayret eder gibiydi ve birkaç dakika durduktan sonra kalkarken çaldığı düdükte keyifli bir ıslık edası vardı. Küçük Hasan istasyonun tahta parmaklıklarla ayrılan hududuna gelince biraz dinlendi. Sonra yine tahta parmaklıklı kapıyı aralayarak içeri süzüldü. İstasyon binası ile raylar arasında kalan 4-5 adım genişliğindeki yerde heybelerinin üstünde oturan 2 köylü ile kaputunun içinde büzülmüş gibi duvara dayanan bir jandarmadan başka kimse yoktu. Burası öyle tren zamanı çeşit çeşit kebapçılar, gazozcular, yemişçilerle dolan büyük istasyonlardan değildi. Ancak yazın civar köylerden kara üzüm, kavun, karpuz getiren 5-10 köylü burasını canlandırırdı. Kışın ise küçük Hasan'la 3-4 günde bir küçük bir küfe kış armudu getiren topal ve ihtiyar bir köylüden başka kimse ortalıkta görünmezdi. Tren geldikçe rahatsız edilmiş bir suratla ortaya çıkan istasyon memuru, işi biter bitmez derhal odasına çekilir, bütün gününü 10 sinelik akümülatörlü radyosundan bir ses çıkarabilmek için asla yeis getirmeden uğraşmakla geçirirdi. Bugün kış armudunu satan köylü de ortada yoktu. Küçük Hasan güğümü yerin ıslak kumları üzerine bırakarak rayları seyrede aldı. Her gün yüzlerce adamı bilmediği bir yerden alıp bilmediği bir yere götüren bu upuzun ve sonu olmayan demirlerin arasında gelip geçen lokomotiflerin bıraktığı siyah yağ lekeleri görülüyordu. Keskin bir düdük sesiyle irkildi. İstasyona gelen tren kendine haber veriyordu. Lokomotif tam yağ lekelerinin üstüne geldi ve durdu. Küçük Hasan kurulu bir makine gibi güğümü ve maşrapayı yakalayarak trenin boyunca koşmaya ve başını pencerelere kaldırarak ''Ayran, ayran, temiz ayran!'' diye bağırmaya başladı. Yazın buz gibi diye bağırdı. Şimdi bu soğuk havada sanki her ayran kelimesinin başında hala o buz gibi sıfatı vardı. Kimse başını çevirip bakmıyordu bile. Trenin hemen hemen bütün camları kapalıydı. Açık olan 1-2 tanesinde de boyalı saçlı, yün bluzlu kadınlar duruyordu. Küçük Hasan'ın gözleri delecekmiş gibi kapalı camlara dikiliyor ve bunların arkasında teneke maşrapadan ayran içebilecek insanlar, hali vakti yerinde köylüler, boyun bağsız esnaflar, izinli giden askerler, hasılı susamış kimseler arıyordu. Bir baştan bir başa 3 kere koştu. Güğümün keskin kenarlı dibi ince bacaklarına çarpıp acıtıyor. Fakat o azıcık yüzünü buruşturarak ''Ayran, temiz ayran!'' demeye devam ediyordu. 4 bardak, hiç olmazsa 4 bardak satabilseydi. Buna mukabil alacağı 10 kuruşla eve 1 kara ekmek götürebilirdi. Onun gelmesini aç bir uyuşukluk içinde 4 gözle bekleyen 2 küçük kardeşinin hayali gözünden şimşek gibi gelip geçiyor ve hep o bağırıyordu. Temiz ayran, temiz. Annesi hizmetçi bulunduğu yerden haftada 1 kere birkaç saat için geliyor, yanında biraz yufka, birkaç soğan, bazen de yarım desti pekmez getiriyordu. Fakat bunlar 3 tane aç mideye 2 gün bile yetmiyordu. Ondan sonra 2 kardeşi beslemek vazifesi küçük Hasan'a düşüyordu. Biri 2, öteki 5 yaşında olan bu sıska çocukların bütün işleri basık tavanlı bir damdan ibaret olan evde ellerine ne geçerse yemekten ibaret gibiydi. Küçük Hasan her gün yoğurt çalmak için kendisine lazım olan mayayı onların yetişemeyeceği ve bulamayacağı bir yere tavan direklerinin duvarla birleştiği köşeye saklamaya mecbur oluyor ve her gün istasyonda bulunduğu sırada bu 2 aç midenin kendileriyle aynı çatı altında aynı aşığı çeken ihtiyar keçiyi bile yiyeceklerinden korkuyordu. Çok akşamlar koltuğunun altında getirdiği ekmeği ortaya koyarak ayran boşaltmak için bir toprak çanak getirmek üzere ocağın yanındaki köşeye gider. Sofra başına döndüğü zaman o balçık gibi ekmekten ortada bir şey kalmadığını dehşetle görürdü. O zaman kendisi bir çanak ayran içer, açlığa alışmış olan midesinin hafif ezilmelerine kulak asmadan eski bir pösteki üzerinde yatan kardeşlerinin yanına delik deşik ve yağlı bir yorganın altına sokulurdu. Onu asıl dehşete düşüren kardeşlerinin bu kuyu gibi daima yutan ve hiç doymayan mideleri değildi. Eli boş olarak eve döndüğü zaman bu iki sıska mahlukun kendisine nasıl parlak ve büyümüş gözlerle ve nasıl sonsuz bir kinle baktığını hatırlayınca tüyleri ürperiyordu. Şimdi de bu korkuyla avazı çıktığı kadar bağırdı. Ayran! Ayran! Trenin üçüncü mevki vagonlarından birinin penceresi indirildi. Uzun boyunlu, kasketli, kır bıyıklı bir baş uzanarak ''Ver bakalım bir tane!'' diye seslendi. Küçük Hasan maşrapayı titreyerek uzattı. Adam mini mini gözlerini maşrapanın içine dikerek sindire sindire içiyor ve sulu ayranı bıyıklarının ucundan yakalıksız gömleğini damlatıyordu. Maşrapayı uzatarak ''Doldur bir daha!'' dedi. Onu da içtikten sonra yeleğini cebinden bir onluk alıp aşağıya uzattı. ''Ver 5 kuruş!'' Küçük Hasan ''Yok ki!'' dedi ve etrafına bakındı. Ortalıkta istasyon memurundan başka kimse kalmamıştı. O da hafiften kar çiselemeye başladığı için boynunu içeri çekmiş, trenin kalkmasını bekliyordu. Çocuk güğümünü aldığı yerde bırakarak ona koştu ve parayı uzattı. ''Şunu 2 çeyrek yapsana!'' dedi. Memur cevap vermeden arkasını döndü ve hareket kampanyasını çaldı. Trenin penceresindeki uzun boyunu adam eliyle işaret ediyor, ''Gelsene ulan!'' diye bağırıyordu. Küçük Hasan o tarafa koştu. Penceredeki, ''Ver 10 kuruşu!'' dedi. Çocuk derhal parayı uzattı. Tren yavaşça harekete geçmişti. Adam parayı yine yeleğinin cebine koyduktan sonra çaresiz bir eda ile ''Yok çeyreğim ne yapalım?'' dedi. Vagon Küçük Hasan'dan 5-6 adım uzaklaşmıştı. Uzun boyunlu adam pencereden sarkarak ''Hey çocuk hakkını helal et!'' diye bağırdı. Küçük Hasan hiçbir şey anlamıyormuş gibi baka kalmıştı. Tren hızlanıp uzaklaşıyordu. Tekerleklerin gürültüsü arasında adamın sesi tekrar duyuldu. ''Helal et bakayım, helal et, hadi!'' Küçük Hasan bir şeyler mırıldandı. Sonra güğümünü alarak istasyon duvarının kar tutmayan bir kenarına çömeldi. Kar adam akıllı serpiştirmeye başlamıştı. Küçük Hasan eve eli boş dönmektense akşam trenine kadar beklemeye karar verdi. Soğuktan donan ellerini ovuşturuyor ve annesinin keçi kırptıkları makasla kestiği kertikli saçlarını kaşıyordu. Rüzgardan gözleri yaşarıyor ve mavi gözlerini saran kirpikleri çapaklanıyordu. Akşama kadar bu köşede bekledi. Ara sıra ayağa kalkıp dizlerini ovuşturuyor, sonra tekrar çömelerek kafasının içindeki sisli boşluğa gözlerini çeviriyordu. Düşünmesi ve tahayyül etmesi kendisine hoş gelecek hiçbir şey mevcut olmadığı için bu boşluk ona bir dinlenme gibi geliyordu. Birkaç kere anası aklına geldi. Onun ağlamaklı yüzünü görür gibi oldu. 3 küçük çocuğunu toprak bir damda bırakarak başka köylerde ve el yanında birkaç lokma için didilen bu kadına karşı garip bir merhamet duyuyordu. Bunda biraz da kardeşlerine karşı anasıyla aynı vaziyette bulunmasının tesiri vardı. Evdeki 2 aç mahluk haftada bir gelen zavallı kadını da hep o kin dolu bakışlarla karşılarlardı. Kadıncağız getirdiği bulgurdan yağsız bir çorba yaparken kuru kuru hıçkırıklarla iktifa eder, evi bir parça düzeltmeye çalışır, akşama kadar kaldıktan sonra bazen bir kelime bile konuşmadan çıkar giderdi. Küçük Hasan onun ağzından babasına veya herhangi bir akrabaya dair bir kelime bile duymamıştı. Zaten kendini bildiğinden beri bir an bile bunları merak etmiş değildi. Hayatı istasyonda ayran satmaktan ve küçük kardeşlerini beslemekten ibaret sanıyordu. Bunun içinde bir tek korkusu vardı. Ya anam yine günün birinde eve gelip birkaç gün yatar, iniltiler içinde ve kendi kendine bir çocuk daha doğurur, 5-10 gün sonra onu da başıma bırakarak giderse, diyordu. Bu yeni misafiri de doyurmak kendisine düşecekti. Köylü de onların evinden nedense uzak kalmayı tercih ediyordu. Kapılarını bir gün bir insanın açtığı görülmemişti. Hayat eskisinden daha feci olarak devam edecek ve Hasan günden güne sütü azalan ihtiyar keçinin yardımıyla bu müthiş mücadeleyi başarmaya çalışacaktı. Gününün boş zamanlarını keçiyi otlatmak, karlı havalarda ise dere boyunda bir karıştan kısa kuru otlar bulup hayvana getirmekle geçirecekti. Yazın işleri o kadar fena değildi. Sabahleyin serinde yola çıkarsa istasyona yorulmadan varıyor, hemen hemen bütün güğümü satıyordu. Cebine doldurduğu ufak paralar kadar belki de daha fazla onu sevindiren bir şey de köye dönerken yükünün hafif olacağı düşüncesiydi. Sabah treninde bütün ayranı satamasa bile akşam trenine kalıyor, fakat istasyona ekin getiren köylüler öğleyin ekmek yerken çok kere bütün güğümü haklıyordu. Akşam treni saat 4.30'da geldiği için yazın ortalık kararmadan köye dönebiliyordu. Fakat bugün daha trene yarım saat kala istasyon korkutucu bir alacakaranlığa gömülmüştü. Ayazda ve karanlıkta kalkıp geri döneceğini düşünerek titredi ve hemen gitmek istedi. Fakat bu sırada odasından dışarı çıkan istasyon memuru trenin yakın olduğunu anlattı. Tren istasyonda durmasıyla kalkması bir oldu. Küçük Hasan kapalı ve puslu pencerelerin arkasında hayal meyal belli olan insan şekillerine bakarak trenin bir başından öbür başına koştu ve "Ayran, temiz ayran!" diye bağırdı. Kocaman kunduraları ıslak kumlarda gıcırtılar yapıyor, karlar bağırmak için açtığı ağzına doluyordu. Vagonların pencerelerinden dökülüp yerdeki su birikintilerine yayılan soluk müstatil ışıklar sıçraya sıçraya uzaklaşırken Küçük Hasan güğümünü kavradı ve tahta parmaklı kapıyı iterek köyün yolunu tuttu. Henüz karanlığa alışmayan gözlerine kar parçaları vuruyordu. Güğümün içindeki ayran her adımda çalkalanıyor ve garip sesler çıkarıyordu. Yavaş yavaş sırtından içeri işleyen rutubet onu titretmeye başlamıştı. Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey hissetmeden ve bir hayvan gibi yolunu alışkanlıkla bularak yürüyordu. Ovanın içerisine doğru daldıkça papuçlarına ve güğümdeki ayranın sesinde birkaç sesler de karıştı. Uzaklarda bir takım hayvanlar bağırışıyordu. Müthiş bir korku ile zangır zangır titremeye başladı. Adımlarını daha hızlı atmaya çalışıyor fakat ayakları birbirine dolaşıyordu. Soğuktan uyuşan bacaklarında güğümün yer çarptığı yer dakikalarca sızlıyordu. Karanlıktan, yüzünü kamçılayan kar ve rüzgardan, dizlerini sıçrayan çamurdan ve duyduğu seslerden korkuyordu. Açlığı, sıslı kardeşlerinin korkunç gözlerini, yorgunluğunu unutmuştu. Bir an evvel köye varmak, ocakta küllenen bir odun parçasıyla aydınlanan toprak dama girmek ve bir köşede saklanmak istiyordu. Ne yatmak, ne dinlenmek, sadece bir dört duvar arasında bulunmak. Bu geniş karanlıktan, bu seslerden kaçmak. Ayakkabıları çamurda saplanıp kalmıştı. Yalın ayak koşuyordu. Savrulan güğümden üstüne, başına ve yerlere ayranlar saçılıyordu. Birbirine vuran dişlerin arasında manasız korku sesleri fırlıyordu. Uzaklardaki hayvan sesleri gitgide yaklaşıyor gibiydi. Halbuki yarı yoldaki kuru söğüt ağacına daha yeni geçmişti. Çapaklı gözlerini karanlığı delmek ister gibi açarak ileriye baktı. Hiçbir şeyler göremedi. Havanın güzel olduğu gecelerde bile ışıkları ta kenarına gelmedikçe görünmeyen köy ona varılması imkanı olmayan bir yer gibi geldi. Bir yere sıkıştırıldığını ve kaçacak yer olmadığını anlayan bir hayvan gibi vahşi ve nihayetsiz bir korku duydu. Elinden ayran güğümünü ve maşrapayı fırlatarak koşmaya ve gırtlağından anlaşılmaz sesler fırlatmaya başladı. Bunlar bazen "Ana! Ana!" der gibi oluyor, bazen de "Ah! Ah!" halinde karanlığa yayılıyordu. Hayvan sesleri daha yakınlaşmış, yolun ilerisinde, karların arasında bir takım karaltılar belirip tekrar kaybolmaya başlamıştı. Küçük Hasan dizlerin artık kendisini taşımayacağını hissetti. Korku her tarafını bağlamıştı. Çıplak ayaklarının cıvık çamura her basışında çıkardığı ezik ses, sırtına bir kamçı gibi iniyor ve korkusunu birkaç misli artırıyordu. Boğazına bir şeyler tıkanmıştı. Çatlak elleriyle gözlerini silerek ileri bakmak isterken dizlerinin üstüne yuvarlandı. Kalktı fakat 5-6 adım sonra tekrar düştü. Boğazından fırlayan sesler daha vahşi bir şekil almıştı. "Ana! Ana!" derken sesi gitgide yaklaşan ve kar üzerinde kayıyormuş gibi süratli adımlarla etrafında daireler çizen hayvanların bağırışından farksız oluyordu. Büzülmüş bir halde yolun çamurları üzerine uzanan vücudunu kar örtmeye çalışırken o hala birbirine vuran dişlerin arasında "Ana! Anacığım! Ana!" diye mırıldanmaya çalışıyordu. Bu sırada birkaç yüz metre ötede evlerinin tahta kapısı arkasında rüzgarın sesini dinleyerek Küçük Hasan'ı bekleyen iki kardeş onunkine pek benzeyen bir korku ile titriyorlar ve köyün etrafında dolaşan kurtların sesini duydukça birbirlerine sokularak ağlaşıyorlardı. 1938. Isıtmak için. Konya'da Küllükbaşı dedikleri bir çöplüğün civarında bir Ermeni kadının evinde oturuyordum. Mobilyalı ismi altında kiraya verilen odamda eşya namına bir siyah demir karyola, bir eski ve çekmeceli masa, iki de portatif demir iskemle vardı. Kış adam akıllı başlayınca küçük bir say soba bunlara katıldı. Ev sahibim 55'lik, ufak tefek, daima siyah ve yere kadar uzun bir etek giyen ve siyah yünden örülmüş eski bir askıyı asla omuzlarından eksik etmeyen bir kadındı. Az konuşur, odama ben gittikten sonra yatağı düzeltmek, akşamları da erken gelir ve çalışmak istersem soba yakmak için girerdi. Her gün muntazaman lambamdan gaz ve bodrumdan bana ait olan odunları çalıyordu. Akşamları birer saat bile yakmadığım 5 numara lambanın 2 günde yarım kilo gaz harcadığına beni inandırmaya çalışıyor. Yine akşamları birer kere yanan sobanın 500 kilo odunu 2 ayda bitirip beni kış ortasında 2 misli fiyatla yeniden odun almaya mecbur etmesini gayet tabii buluyordu. Bunlara ses çıkardım yoktu. Sabahları yüzümü yıkamak için odama bıraktığı yarım gaz tenekesi suyun içinde bütün ricalarıma rağmen yine saç parçaları ve saman çöpleri yüzmeye devam ederdi. Buna da katlanıyordum. Nedense hayatta hiçbir şey bana yer değiştirmek kadar güç gelmemiştir. Dolaşmayı çok sevdiğim halde bir evden başka bir eve sırf hoşuma gitmediği için taşınmak beni her zaman ürkütmüştür. Odanın bir köşesine yığdığım kitapları taşımak derdi kadar bunda manasız bir hicabın da tesiri vardı. Madam, senin evinde rahat edemiyorum, üzülüyorum, çıkacağım demeye utanıyordum. Bazen geceleri yatağıma uzanıp sobanın gürültüsünü dinleyerek okumaya dalardım. Vücudumu tatlı bir rehavet sarmaya başladığı sıralarda madam kapıyı vurarak içeri girer, bir elindeki kocaman bir kürek öbür elinin tersiyle daima çapaklı gözlerini silerek ''Beyim, müsaaden olursa bir tava ateş alayım'' der, benim evet makamında başımı sallamamı bile beklemeden sobayı açarak içinde ne varsa kürene doldurur ve götürürdü. İnsan ne garip şeydir. Bu anda içimden ona avaz avaz bağırarak beni rahat bırakmasını söylemek, hatta kalkıp sobanın kenarındaki odunlardan birini kafasına indirmek ve her akşam aynı saatte tekrar eden bu sahneye bir son vermek geçerken yüzüm onun ''Allah rahatlık versin beyim'' sözüne sinirli bir tebessümle mukabele ederdi. Hayatım tasavvur edilemeyecek kadar manasız ve boş geçiyordu. Sabahları erkenden işime gider, öğle ve akşam yemeklerini küçük bir aşçı dükkanında veresiye yer ve akşamları eğer kahvede kağıt oynayanları aptalca seyre dalmazsam erkenden eve dönerdim. Ruhum kütletmişti. Gazeteleri merak etmez, konuşmaktan hoşlanmaz. Basık tavanlı bir meyhanede bir arkadaşla birkaç kadeh için gevezelik etmekten zevk almaz olmuştum. Sokakta pek nadir olarak geçen güzelce kadınlara genç gözlerim yapışıp kalmıyor, muhayyelen başka türlü, daha canlı, daha manalı, daha dolu bir hayat bulunduğunu hatırlatıp sinirlerimi kamçılamıyordu. En boşaldığım zamanlarda bile benim için ehemmiyetlerini kaybetmeyen kitaplarıma, sadece alışkanlık yüzünden ve biraz da nefsimden utandığım için el uzatıyordum. Ama artık onlarda da beni heyecanı düşürecek, düşüncelere daldıracak, harekete sürükleyecek ateşin kalmadığını hiç üzüntü duymadan tespit ediyordum. Hayat sanki sadece gözlerimin eriştiği yerlerden, içinde yaşadığım zamandan ibaretti. Sanki dünyada beni işime götüren tozlu veya çamurlu yoldan, kerpiç duvarlardan ve ne söylediklerini yarım saat sonra bile hatırlamaya imkan olmayan birkaç iyi kalpli arkadaştan başka bir şey mevcut değildi. Bu sıralarda bir hadise beni derin uykulara dalan bir adamı korkunç bir feryat nasıl yerinden fırlatırsa manevi miskinliğimden öylece çekip ayırdı. 15-20 günde bir gelip çamaşırlarımı yıkayan yaşlıca bir kadın vardı. Yaşlılık daha ziyade onun görünüşündeydi. Hakikatte çok daha genç, 30-35 olabilirdi. Fakat kavrulup büzülmüş hissini veren mini mini vücudu, örümcek ayakları gibi uzun, ince, sarı elleri, bir ölününki gibi derinlere kaçmış kara gözleriyle ihtiyar, yaşı sayılamayacak kadar ihtiyar bir insan tesiri yapıyordu. Ağzında hiç dişi yoktu. Dudakları bir torba ağzı gibi buruşuklar içindeydi. Kahverengi yeldirmesinin altında fırlayan değnek gibi iki bacak, iri ve bağları kopmuş bir çift erkek ayakkabısının içinde kayboluyordu. Onu bana ev sahibi madam buluvermişti. 5-10 parçadan ibaret çamaşırımı 25 kuruşa yıkıyordu. Bir gün akşam üzeri eve gelince onun hala işini bitirmemiş olduğunu gördüm. Hava kapalı olduğu için çamaşırları sofaya gerilen iplere seriyordu. Bunların arasında bana ait olmayan bir takım yatak çarşafları, entariler de vardı. Kadına sorduğum zaman madamın kendi çamaşırlarını da benimkilerin arasına katıp ona yıkattığını öğrendim. İlk duyduğum his biraz tiksinme oldu. Canım sıkıldı. Benim yüzümden haksızlığa uğrayan zavallı kadını odama çağırıp gönlünü almak aklımdan geçti. Sonra kendi kendime, herhalde aralarında anlaşmışlardır. Zorla getirmiyoruz ya dedim. Cebimden bir 25 kuruşluk çıkardım. Biraz tereddütten sonra buna bir de 10 kuruşluk kattım, ona verdim. Odama girerek kapıyı arkamdan kapadım. Ertesi gün madama bu çamaşırcı kadının kim olduğunu sordum. Dağlar gibi çamaşırını ona bedava yıkatmaktan çekinmeyen yufka yürekli ev sahibim gözleri yaşararak ''Pek fukaradır, pek'' dedi. Uzun uzadıya anlattı. Fakat ben bu laflardan çamaşırcı kadının pek fukara olduğundan ve bu civarda şuna buna çamaşıra geldiğinden başka bir şey öğrenemedim. 4-5 günde bir iş bulup alacağı 20-30 kuruşa nasıl yaşıyordu? Kimi kimsesi var mıydı? Nereliydi? Birdenbire bütün bu ve buna benzer sualler kafamda belirdi. İnsanlara karşı kaybolmaya başlayan alakam sanki bu kadını düşünürken yeniden canlanıyordu. Onun soğuktan daima musmur olan sivri burnunu, çamaşır leğeninin başında sabahtan akşama kadar iki kat bükülen vücudunu, buruşuk dudaklarının arasından nefes gibi ve titreyerek çıkan sesini hatırladım. 2 gün sonra akşam üzeri eve dönerken kapının önünde ona rastladım. Soğuktan yakamı kaldırdığım için gözlerim buğulanmıştı. Eşiğin bir kenarına büzülen kadını ancak kilidi anahtarı sokarken fark ettim. ''Ne o? Ne arıyorsun?'' diye sordum. Saatlerce koştuktan sonra nefes almakta güçlük çeken bir insanın sesiyle çabuk çabuk kesik kesik ''Hiç, hiç'' dedi. Sonra mırıldanır gibi ilave etti. ''Mahalleyi dolaştım, bir işe çağırın olur mu?'' diye. Tavrında pek saklayamadığı bir telaş, sesinde neredeyse ağlayacakmış gibi bir titreme vardı. Ağzını birkaç kere bir şey söylemek istiyormuş gibi açtı, sonra tekrar kapadı. ''Sen nerede oturuyorsun?'' diye sordum. Çenesiyle işaret ederek ''Te ötede, Araplar mahallesinde'' dedi. ''Kimsen var mı?'' Kısaca içini çekti, gözlerini birkaç defalar kırptı, önüne bakarak ''Bir kızcağızım var'' dedi. ''Evde yatar durur. Hasta mı?'' ''Hasta ya, hasta, çok hasta.'' Kapının önündeki donmuş sular ayaklarımı üşütüyordu. Sokağın kirli karlarını süpürüp yüzüme çarpan bir rüzgar gözlerimi acıttı. Soğuk merakımı yenmek üzereydi. ''Kaç yaşında?'' diye sordum ve anahtara çevirdim. Kapı hafifçe aralandı. Kadın tekrar acele bir şey söyleyecekmiş gibi başını uzattı. Sonra eski haline dönerek ''8-10 yaşında var.'' dedi. Bu saatte benim kapımın önünde beklemesinde herhalde bir maksat olacaktı. Fakat soğukla daha fazla durmak ve onu söyletmek bana güç geldi. İçimde kendime de izah edemediğim karışık ve üzücü bir takım hisler belirmişti. Onun söyleyeceklerinin hoş şeyler olmayacağını, belki de beni utandıracağını tahmin eder gibiydi. Körleşen ruhum, rahatının ve muvazesinin bozulmasından korkuyordu. İnsanlığımın üzerini kaplayan miskinlik ve alakasızlık kabuğu parçalanmak tehlikesindeydi. Hodbin bir kuvvet beni içeri çekti. Buna mukavemet etmek itidadını kaybettiğim için kapıyı açıp taşlığa girdim. Kadın her uğradığı yerde gördüğünden farklı olmayan bu kaçışı hayretle değil, fakat yüzünde birdenbire müthiş bir ifade alan tasvir edilmez bir yeisle karşıladı. Bütün uzuvları dehşet içinde titriyor gibiydi. Köşe başındaki elektrik lambasının sönük ışığı onun sokağın loşuna serilen gölgesiyle birlikte titriyordu. İşitilir işitilmez bir sesle "Beyefendi," diye mırıldandı. "Beyefendi, yıkatacak çamaşırın yok mu?" "Yok," dedim. Şu anda kaçmaktan, odama gitmekten başka bir şey düşünmüyordum. Onun için kadının bu sualine dikkat bile etmeden yok cevabını vermiştim. Kadın arkasını döndü. Ben kapıyı kapamak üzereyken hiç düşünmeden ona seslendim. "Teyze, sen yarından sonra bir uğra. Galiba gömleğim kalmamış. Ne varsa yıkarsın." O aynı hafif sesle başını bile çevirmeden "Olur, olur," diyerek uzaklaştı. Ben 2-3 ayak merdiveni çıkarak odama girdim. Derhal yatağın üzerine oturarak yüzümü ellerimle kapadım. Düşünceler kafama bir sel gibi hücum ediyordu. Bu kadın kapıya bir şey söylemek için gelmişti. Müthiş ayazda belki saatlerce beklemişti. 2 gün evvel çamaşırımı yıkadığı halde bana çamaşırım olup olmadığını sordu. Maksadı meydandaydı. Kadını böyle açıkça dilenecek hale getirdiğim halde aptal gibi hiçbir şey anlamamıştı. Daha doğrusu kafamı bir şey anlamaktan men etmiştim. Rahatımın kaçacağından korkarak bir sersemlik zırhının içine saklanmıştım. Artık kendi kendimden utanıyordum. Birkaç kere ayağa kalktım. Aynaya bakmak, orada göreceğim zavallı çehreyi tükürmek istedim. Bu kadarına cesaret edemedim. Kendi kendime ne yapabilirdim? Elimden ne gelirdi? Ben kimim ki? Diyor. Fakat yine kendim, hiç olmazsa kaçmazdın. Hiç olmazsa dinlerdin. Kim olursan ol, dünyada kendisi için hiçbir şey olmayan bir insanın bile başkalarına yardım edecek bir şeyi vardır. Hiç olmazsa bir tek sözü, diye cevap veriyordum. Bütün gün kafam böyle şeylerle uğraştı. kadından ve çocuğumdan ziyade kendi zavallılığımla meşguldüm. Aylardan beri içimde boğulduğum rahat alakasızlık bir anda süpürülüp gitmişti. Bütün insanlar gibi ıstıraba karşı zayıf olan bir insandım. Merhamet, aciz ve korkudan mürekkep bir insan. Soğuk odamdaki karyolada sabaha kadar soyunmadan uyuyakalmışım. Bu vakadan iki gün sonra madama çamaşırcı kadının geleceğini söyledim. Sakın beni görmeden gitmesin dedim. Birkaç parçadan ibaret çamaşırları kapının arkasına yığdım. Madam, daha kaç gün oldu ki diye soracak oldu. Lazım, lazım diye sözünü kestim. Akşam işten çıkar çıkmaz eve döndüm. Madam gülümseyerek, çamaşırcı gelmedi beyim dedi. Belki günü yanlış anlamıştı. Belki başka bir yerde bir işi çıkmıştı. Gelir elbette diye mırıldandım. Fakat içinde sebepsiz bir endişe vardı. Onu sabırsızlıkla bekliyordum. Kendisini kapımın önünden eli boş çevirdiğim akşamın kefaretini vermek, ruhumu ağır bir yükten kurtarmak için onu bekliyordum. Halbuki ertesi gün de gelmedi. O zaman kararımı verdim. Gidip arayacaktım. Madam evini bilmiyordu. Gaz yağı aldığımız bakkalın çırağı onun komşusudur. Mahalleli lazım oldukça onunla haber salar dedi. Çırağı bulup evi tarif ettirdim. Sonra çarşıya giderek kahvedeki arkadaşlardan birinden 2 lira borç aldım. Araplar mahallesinin yolunu tuttum. Daha akşama yarım saat kadar vardı. İki tarafında yüksek bahçe duvarları uzanıp giden dar, tozlu yollarda epeyce ilerledikten sonra şehrin kenarına geldim. Bir adam boyunu pek aşmayan alçak evleriyle Arap mahallesi başlamıştı. Mısırlı İbrahim Paşa ordusundan Konya'da kalanların kurduğu bu köy artık şehirle birleşmiş, en fukaraların oturduğu semt olmuştu. Bozkır'ın rüzgarlarına tamamen açık olan sokaklarında kırıla kırıla dolaşan dondurucu bir hava yerin tozlarını, zerreler halinde donmuş olan karlarla karıştırarak gökyüzüne kadar savuruyordu. Sırtımdaki paltoya ve içimdeki yün fanilalara rağmen titriyordum. Alacakaranlık bastırdığı için sokaklarda kimse kalmamıştı. Ara sıra sıska bir köpek yolun bir kenarından öbür kenarına geçerek kendine daha kuytu bir yer arıyordu. Evi sorduğum çırak bana bu civardaki bir bakkalı tarif etmiş ve ona sor gösterir demişti. Biraz ilerideki köşede yarı kapalı kepenklerin arasında hafif bir ışık vardı. Yaklaştığım zaman arkasında birkaç sucuk demeti, iki kalıp sabun, kavanoz içinde halka şekeri ve leblebi şekeri bulunan bir camekan gördüm. Kapıyı itip içeri girince teneke mangaldaki birkaç ateşi kurcalayan seyrek sakallı bir adam hayretle başını kaldırıp yüzüme baktı. Dükkanda camekanda gördüklerimden başka bir şey yok gibiydi. Bir kenarda duran musluklu bir gaz tenekesiyle birkaç ölçü kurumuş ve tozlanmıştı. Homurdanır gibi bir sesle ''Ne istedin?'' dedi. Evi sordum. Yerinden kalkmadan birkaç kelimeyle tarif etti. Aynı homurtulu sesiyle. Çamaşır mı yıkattın? Bir şeyini mi çaldı? Diye sordu. Hayır dedim. Çamaşıra gelecekti gelmedi merak ettim. İnanmadığını gösterir bir tavırla omuzlarını silkti. Ortalıkta göründüğü yok dedi. Sonra daha ziyade kendi kendine söyleniyormuş gibi ilave etti. Zaten bu mahallede kimsenin kimseyi gördüğü yok ya. Dükkandan çıktım. 3-5 adım ötede ve karşı sıradaki evin kapısını yumruğumla çaldım. Açan olmadı. Biraz bekledim. İyice akşam olmuş, ufukta ay yükselmeye başlamıştı. Biraz ilerideki küçük pencereye giderek içeri baktım. Hiçbir şey görünmüyordu. Eni ve boyu 2 karış kadar olan pencerenin camına parmağımla vurdum. İçeride bir kıpırdama oldu. Tekrar kapıya döndüm. Biraz sonra taşların üzerinde çıplak ayak sesleri duyuldu ve küçük kapı hafifçe aralandı. Ayın ışığı kapı arasında duran kadının yüzünü vurmuş ve yarısını aydınlatmıştı. Her tarafım titremeye başladı. Karşımda kımıldamadan duran bu çehrenin bir ölüden farkı yoktu. Çukurdaki gözleri büsbütün kaybolmuş, dişsiz ağzının etrafındaki dudakları daha çok incelmiş ve buruşmuştu. Aklımdan derhal 2 lirayı eline sıkıştırarak oradan kaçmak geçti. Kaçmak, her zamanki gibi, her şeyden kaçmak. Görmekten, duymaktan ve beraber ıstırap çekmekten kaçmak. İçimde buna isyan eden bir şey vardı. Başımı kadına doğru uzatarak, ''Niçin gelmedin? Merak ettim. Çocuğun nasıl?'' dedim. Kadın belki soğuktan, belki başka bir şeyden titriyordu. Çıplak ayakları benim kunduralarımdan içeri işleyerek parmaklarımı donduran soğuk taşlar üzerindeydi. Bir şey söylemek için birkaç kere ağzını açtı. Fakat çenesi korkunç bir titremeyle tekrar kapandı. Üşüyorsun, hadi içeri girelim dedim. Önüme düştü. 4 adım genişliğindeki taş döşeli bahçeyi geçerek soldaki kapıdan girdik. Biraz evvel çaldığım pencereden odanın ortasına dört köşe ve soluk bir ışık düşüyordu. Kapıyı arkamdan kapadım. Bir müddet ikimiz de kımıldamadan bekleştik. Gözlerim karanlığa alışınca odanın bir kenarında yatak kılıklı bir şey gördüm. Parça parça olduğu fark edilen bir yorgan bir kenara yığılmış gibi duruyordu. Hasta çocuğu uyandırmaktan korkuyormuş gibi yavaş bir sesle tekrar sordum. Çocuk nasıl? Önümde ayakta duran kadın aynı yavaş sesle yalvarır gibi. Kusura bakma, gelemedim dedi. Çok ağladı. Zaten aylardan beri durmaz ağlardı ya, bu sefer çok ağladı. Eskisi gibi açlıktan değil. Bu sefer soğuktan ağladı. Anacığım, üşüyorum diye arkamdan bağırdıkça divaneye dönerdim. Odunun okkası 90 para. Nereden alayım? Haftada bir çamaşıra temizliğe gidip 25 kuruş alsam onu da yağ, pirince verir. Bir sıcak çorba yapayım da yüreğine can gelsin derim. Oduna para verecek halimiz mi var? Soğuktan mı, başka şeyden mi olduğunu fark edemediğim titreme sesini tekrar kaplamıştı. İyice göremediğim gözlerinden yanaklarına doğru yaşlar süzüldüğünü zannediyordum. Ama bir haftadır boğazından çorba da geçmez oldu diye devam etti. Donuyorum anacığım, donuyorum diye söylendikçe dört yana saldım. Çırpı toplayıp ocakta ateşledim. Bir parlayıp bir söndü. Kızımın gözünü bile ısıtmadı. 5-10 hokka odun parası bulayım diye her bir yanı dolaştım. Allah rızkımızı kapatmış. Kapısını açan olmadı. Eve geldim ki kızım hala seslenir. Ana nerede kaldın? Elim kolum dondu. Gayrı soğuk yüreğime varıyor diye yalvarır. Sesi de artık çıkmaz olmuştu. Hani yavru kedi gibi vırlanırdı. Girdim yanına yattım. Dünyada varıp halimi dökecek kimsem yoktu. Kimselerden bir umudum kalmamıştı. Elim ayağımla kızcağımızımı sardım. Bir daha yanından çıkmadım. Yavrumun her yanı buz olmuştu. Ben ona sokuldukça, aman ana, daha sarıl, daha sarıl, içim çekiliyor diye yalvardı. Isıtacak yeri kalmamıştı ki, her bir tarafı kuru kemikti. Ama ne de olsa biraz sesi kesildi. Birkaç kere uyur gibi oldu. Ondan sonra aralıkta uyanıp, aman ana, ısıt beni dedi. Hemen uykuya daldı. Ne yiyecek istedi, ne içecek istedi. Uyudu, uyandı, ısıt beni dedi. Ben ondan kuru, nesini ısıtayım ki? Ama kızım rahat etti. Artık bilemiyorum 3 gün mü oldu, 4 gün mü? Hep sarılıp yattık. O gözünü açtıkça ben sarıldım. Baş ağzını bağrıma bastım. Ayaklarını bacaklarımın arasına aldım. Onu gene uyuttu. Bugün öğleye doğru bir kere daha gözlerini açar gibi oldu. Garip garip yüzüme baktı. Bir daha da gözlerini kapamadı. Kadın olduğu gibi oraya çöküverdi. Şimdi odanın ortasında dizlerinin üzerine oturmuş sallanıyor, duyulur duyulmaz hışkırıklarla ağlıyordu. Ne diyelim? Allah ona daha çok çektirmedi. Bana ne diye çektirir bilmem dedi. Ne edeceğimi ben de şaşırdım gayrı. Kime varayım? Kimden akıl danışayım? Vah kızım vah! Deli gibi olmuştum. Kafamın içi uğultular, zonklamalarla doluydu. Yatağın bir kenarına yığılmış duran yorganı çekerek orada yatan çocuğu kucağıma almak ve öpmek, önümde dizleri üzerinde sallanan kadının boynuna sarılarak beraber ağlamak istiyordum. Sonra aklımı başıma toplamaya çalıştım. Boğazımda düğümlenen bir sesle, ''Sen burada bekle, ben lazım gelenlere haber verir ve yine gelirim.'' dedim. Evden dışarı fırladım. Biraz daha yükselen ayın yarı aydınlattığı sokaklarda bütün kuvvetimle koşuyordum. Gözlerimden süzülen yaşlar rüzgarın yüzüme savurduğu tozlarla karışarak çamur oluyor ve yanaklarımda donuyordu. Ben içimde dayanılmaz bir acıyla ve önüme çıkacak bütün insanları yakalarından tutup oraya götürmek arzusuyla artık uyumaya hazırlanan şehrin ortasına doğru koşuyordum. 1939. Uyku. İki arkadaş yıldız elinden Sivas'a gitmek için şosenin kenarında otomobil bekliyorduk. Akşam olmaya başlamıştı. Akıllının biri gece yarısı gelen treni beklemektense sık sık geçen kamyonlardan birine atlamamızı tavsiye etmişti. Ve biz 1,5 saatten beri yolun kaybolduğu taraflarda beliren her toz bulutuna ümitle bakarak bu sık sık tabirinden kaçar saatlik fasılaların kastedildiğini düşünmeye dalmıştık. Nihayet ortalık adam akıllı karardıktan sonra 2 projektör toz bulutlarını aydınlatarak bulunduğumuz yere yaklaştı. Biz yangından veya selden kaçan insanlar gibi kollarımızı imdat işaretlerine benzeyen hareketlerle havaya kaldırıp bağırışarak yolun ortasına atıldık. Makine hemen önümüzde durdu. Kısa bir pazarlıktan sonra 50'şer kuruşa şoförün yanına binmek hususunda mutabık kaldık. Harekete geçer geçmez münevver adamlarla yakışı bir tecessüs ve cahillikle ve birbirimizin sözünü keserek sıraladığımız suallerden çıkan neticeye göre orta yaşlı bir yük beygiri kadar mazisi olan emektar kamyon 3 gün evvel Erbağ'dan kalkıp Turhal'a yük getirmiş ve orada Sivas'a gelecek şeker hamulesi bularak yolunu buraya kadar uzatıvermiş. Başımı çevirip ensemin üst kısmında heybetle yatan çuvallara bakınca içlerinde beyaz kristalleri görür gibi oldum ve otomobilin sarsıntısından mıdır nedir içime tuhaf bir bulantı geldi. Şoföre, başka müşterin var mı diye sordum. Birkaç dakikalık bir sükuttan sonra başını hafifçe arkaya doğru atarak üç kadın var, çuvalların üstünde yatıyorlar dedi. Bu sırada başucumdaki çuvallardan şoför muavininin tamamlayıcı izahatı geldi. Yolda rastladık. Ne mal oldukları belli değil. Parayı peşin verdikleri için aldık. Kendisiyle aynı çuvalların üzerinde uzanan ve belki bacakları birbirine dokunan kadınların bu sözlerden alınabileceklerini asla düşünmeden konuşuyor, yılışık ve yorgun bir sesle onların kılık ve kıyafetleri, şekil ve suratları hakkında malumat veriyordu. Bu sırada otomobil birkaç hızlı sarsıntı geçirdi ve muavin gevezeliği bırakarak gürler gibi bir sesle ''Usta!'' diye bağırdı. Gözlerimiz hemen şoföre döndü. Onun telaş ile yerinden kımıldadığını ve bir eliyle gözlerini ovuştururken ötekiyle sımsıkı direksiyonu kavradığını gördük. İki arkadaş bir şey anlamadan birbirimize baktık. Mavin yine izahat verdi. ''Bir şey değil, merak etmeyin. İki gecedir uykusuz. Bu akşam üçüncü gece olacak. Ara sıra kendinden geçiveriyor.'' Sonra bahsettiği kimsenin duyup duymadığını ehemmiyet vermeyen o pervasız edasıyla ilave etti. ''Başımıza iç açmayasın. Anafordan gümleriz valla. Pek dalarsa siz dürtükleyiverin.'' Bu sefer yine birbirimize baktık. Fakat bir şey anlamadan değil, lüzumundan fazla şeyler anlayarak. Otomobil birdenbire durdu. Fenerler birkaç metre ileride yolun solundaki bir çeşmeyi aydınlatıyordu. Şoför Yayvan uyku sersemi bir sesle bağırdı. ''Rahmi! Buyur usta! Koş makineye su koy!'' Arkada bir hareket oldu. Bir teneke sesi geldi. Sonra deminden beri sesini işittiğimiz muavini ilk defa gördük. Hakikatte kendisini değil, yolculuğun ve mesleğinin ona verdiği maskeyi görmek mümkündü. Pudralı gibi beyaz kirpikleri ve saçları muhakkak ki daimi değildi ve ter, makine yağı, benzin ve tozdan ibaret bir çamurla sıvanan yüzü herhalde aslında büsbütün başka şekil ve renkte olacaktı. Tenekeyi çeşmeden doldurduktan sonra radyatöre boşalttı. Şoförün oturduğu yere yaklaşarak, ''Oldu usta!'' dedi. Açık ela gözlerinde yorgun fakat hiçbir sebeple kaybolmayacakmış hissini veren keyifli bir ifade vardı. Bu aralık direksiyonun üzerine kapanarak bir müddet kestirdiği anlaşılan şoför yerinden sıçradı. ''Ha? Oldu mu? Kapağı iyice kapadın mı?'' dedi. Mavinin gözlerindeki neşeli ifade daha canlandı. ''Hepsi tamam usta. Bir daha bak.'' Şoför başını tekrar direksiyona koydu. Mavin radyatör kapağını bir daha yokladıktan sonra insafsız bir gülümsemeyle ''Tamam usta tamam!'' diye bağırdı. Şoför kurtuluş olmadığını anlayarak homurdandı ve başını kaldırdı. Kamyon efendisinin homurtusunu biraz daha gürültülü bir şekilde tekrar ettikten sonra yola koyuldu. Gece ilerledikçe şoförün uykuyla mücadelesi artıyordu. Ben doğrudan doğruya bir şey söylemeyerek ''Bu yolda sık sık kaza olur mu?'' yolunda kinayelere başvurdum. Şoför anlaşılmaz bir cevap verdi. Fakat mavinin yılışık sesi tepemizden duyuldu. Her zaman olmaz. O zamana kadar mevcudiyetlerini hiçbir vesileyle belli etmeyen kadınlardan biri ince, çatlak bir ses ve temizliğini kaybetmeye başlamış bir Orta Anadolu şivesiyle sordu. Geçen gün mal müdürünün karısı nerede öldüydü? Mavin, geçtik galiba dedi. Şoför uykusunun arasında tahsih etti. Daha gelmedik ulan. Merakla sordum. Ne oldu? Bir kadın mı öldü? Bu suallerle şoförü alakalandırarak uykusunu açmak istiyordum. Kesik cümlelerle vakayı anlattı. Ara sıra muavin, ''Hayır öyle değil, şöyleydi.'' diye düzeltmeye kalkıyor ve yolcu kadınların da iştirak ettiği bir münakaşa alevleniyordu. Şoför, ''Karı zaten sizin dedinin biriydi. Başına böyle bir iş geleceği belliydi.'' dedi. Muavin atıldı. ''Kocası da karıdan yangınmış.'' Şoförlere, ''Şunu bir hendeğe yuvarlayıp beni kurtaramadınız.'' demiş. Şoför omuzlarını silkti. ''Onu bilmem. Bir kere alıp Sivas'a götürdüm. O zaman tenezzüh kullanıyordum. Yolda 40 defa arabayı durdurdu. 100 adım gideriz bağırır. Şoför dur. Mantomu çıkaracağım. Şoför dur. Pudra çalacağım. Şoför dur. Çok sarsılıyorum. Başım döndü. Azıcık bekleyelim.'' Bir daha tövbe ettim arabamı almaya.